güvenilir gıda.
Efendim merhaba, yeni bir programda daha karşınızdayız. Güvenli gıdayı konuşuyoruz, güvenli gıdayı konunun uzmanlarıyla konuşuyoruz. Her hafta sizlere farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olmak için gayret sarf ediyoruz. Biz aynı zamanda geçtiğimiz günlerde kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü de konuşacağız. Şimdi efendim Profesör Doktor Nevzat Artık stüdyo konuğumuz, kendisini takdim edeceğim. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
16 Ekim Dünya Gıda Günü'ydü. Evet. Neler söylemek istersiniz?
Dünya Gıda Günü çok önemli. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluş tarihi 16 Ekim. Bu nedenle her yıl 16 Ekim'de Dünya Gıda Günü'nü kutluyoruz. Bunun amacı gıda konusunda bir farkındalık yaratmak ve tüm dünyada bu konuya ağırlık vermek için. Dünya Gıda Günü 42. kez kutlanıyor ama FAO'nun 77. yılını kutluyoruz. Dünyada 150 ülkede kutlandı geçen hafta bu. Dünyadaki açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak misyonu olan FAO, bu nedenle her yıl özel bir kutlamaya davet ediliyor. Her yıl Birleşmiş Milletler'in belirlediği temalar ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi, günümüzdeki yaşanan değişik savaş ve benzeri olayların gıda yetersizliğine nasıl neden olduğu ve bunun nasıl önlenmesi gerektiği konusunda bir farkındalık yaratılmak isteniyor. Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı gündeme getirilmektedir. İnsanoğlunun hayatını sürdürülebilmesi ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mutlaka gıdaya ihtiyaç var. Gıda olmadan beslenme olmuyor. Beslenme olmadan yetersiz beslenme insan sağlığı açısından, halk sağlığı açısından problem yaratıyor. Bu nedenle ülkeler arasında gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi, tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin artırılması, kısacası güvenli gıdaların insanlar arasında paylaşımı çok önemli. Türkiye'de de bunun önemini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de de çiftlikten sofraya kadar ürünün her süreçte kontrolü ve denetiminden insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı sık sık vurgulanıyor. Bizim ülkemizde gıdadan sorumlu bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Çok büyük çalışma yapıyor. Bu seneki Dünya Gıda Günü'nün, kutlanan Dünya Gıda Günü'nün teması kimseyi geride bırakma. Yani leave no one behind İngilizcesi. Kimseyi geride bırakma. Bunun anlamı da şu. Yani insanlığın gelişiminden itibaren insanların aç olmaması ve herkesin aç olmadan yaşaması için yapılması gereken bir dizi ortak çalışma. Sorun besleyici gıdalara erişimde ve bu gıdaların bulunabilirliğinde ve sürdürülebilirliğinde ülkelerin beraber çalışması. Bu COVID-19 döneminde bunu daha iyi anladık. Onun için cinsiyet, etkin köken gibi özellikler nedeniyle sıkça dışlanan bazı insanlara eğitim, finansman ve inovasyonla teknolojiyle gıdayı ulaştırmamız gerekiyor. Gıdanın krize girmesi tüm insanlığın krize girmesi gibidir. İşte Dünya Gıda Günü'nde bu veriler üzerinden gidilerek gıdayla ilgili farkındalık yaratmak, kutlanan gıda günü, Dünya Gıda Günü 42. kez kutlanıyor. Asıl FAO'nun kuruluşu 77. yılını kutlanıyor. Yani 77 yılın yarısında biz Dünya Gıda Günü'nü kutluyoruz. Amacımız dünyanın 750 milyon aç insanına farkındalık yaratarak gıda erişimine sağlamalarını ortak bir gayretle sağlamak istiyoruz.
Evet, aslında veriler çok iç açıcı değil.
Tabii.
Bu konuda yüz binlerce insan açlıkla boğuşuyor. Yetersiz beslenmeler söz konusu, çocukların ölümleri söz konusu. Herkes taşın altına elini koysa,
evet,
çok şeyler olacak da. İşte biz de temennimiz.
Şöyle söyleyeyim ben, 8 milyon milyar insan var. Bunun 5,5 milyarı veya 5,7 milyarı gıdaya ulaşacak imkana ve ülke gelirine sahip. Bunun 2 milyonu bazı problemleri yaşıyor ama 750 milyon insan, 100 bin değil, 750 milyon söylüyorum, yaklaşık 1 milyardır kayıt dışılara beraber. 1 milyar insan aç. Aç dendiği zaman Mustafa Bey biz şunu düşünüyoruz. Günde 1 Amerikan doları yani Türk parasıyla yaklaşık 18 liradan daha az gıda için paraya harcayan insanlara biz aç insan diyoruz. Ben böyle aç insanlardan bahsedildiği zaman Dünya Gıda Günü'nde değil her gün boğazımdan gıda geçmiyor. Hani dini, dili, ırkı ne olursa olsun aç insanın olmaması lazım bu yüzyılda. O nedenle Dünya Gıda Günü'nü, Gıda Günü, gıda güvenliği ve gıda güvencesi çok önemli.
Evet, çok şeyler gerçekten söylemek evet. gerekiyor. İçimizden de çok şeyler geçiyor. Evet. Ancak bu kadar dile getirebiliyoruz evet. hocam. Gıda güvenliğine dönelim.
Evet.
Gıda güvenliği konusuyla ilgili isterseniz şöyle bir girizgah yapalım. Gıda güvenliği nedir?
Evet.
Neler anlamamız gerekiyor? Ve sonra başlıklarla sizlere sorularımı sormaya devam edeyim.
Tabii bizim ülkemizde tekrar ediyorum. Gıdadan sorumlu bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı. Avrupa Birliği'ndeki çalışmalarla ülkemizdeki gıda güvenliği çalışmaları birlikte oldu. Önce gıda güvenliği ile gıda güvencesi çok karıştırılıyor. Bunu müsaade ederseniz bir tanımlamak istiyorum. Gıda güvenliği dendiği zaman fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tüketicilere, hepimiz tüketiciyiz, uygun gıdaların sunulmasıdır. Yani bir tarladan alınan domatesin bizim tabağımıza gelene kadar yapılması gereken işleme, taşıma, pişirme ve birçok alanda hijyen kurallarına ve tüm kurallara uyarak insanından bir bulaşma olmadan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskler. Fiziksel riskler dediğimiz zaman bakın kimse gıdasının içinde cam kırığı istemez. Plastik istemez. Yakın zamanda biliyorsunuz
taş toprak istemez.
Tabii istemez. Bir anne sütünde mikroplastik çıktı. Artık anne sütünde mikroplastik çıkma demek o annenin güvenli olmayan bir gıdayla beslendiğinin kanıtıdır. Kimyasal riskler dediğiniz zaman hepimiz biliyoruz. Bir gıdada kurşun, cıva, arsenik olmasını evet, istemeyiz. Toksik bileşiklerdir. Mikrobiyolojik kriterler de gıdayı bozan, patojen ve patojen olmayan yani hastalık yapan ve yapmayan mikroorganizmaların elimine edilmesidir. Bu gıda güvenliğidir. İngilizce'de kolay ayrılıyor. Food safety, gıda güvenliği. Ama
güvencesi de security diyoruz.
Güvencesine de security diyoruz ama televizyona çıkıp konuşma yapanlar burada biraz şunu söylemek istiyorum. Yani gıda eğitim alınarak, tarım eğitim alınarak konuşulması gereken bir şey. Yani kimse konuşmasın anlamında değil bu söylemim. Eğer çok iyi bilmezseniz konuları karıştırıyorsunuz. Gıda güvencesi dediğimiz zaman da şunu algılamalıyız. Bir ülkenin insanlarına yetecek gıdanın bulunması gıda güvencesi kapsamında tanımlanmaktadır. Bu güzel ülkemiz yılda 20 milyon ton buğdaya ihtiyaç duyar. Bakın 2021 yılında biz 17,5 milyon ton buğday üretebildik. Bu sene Allah'a şükür 21,5
gayet güzel.
22 milyona yakın bir rekortemiz var. Yani biz buğday açısından gıda güvencesi açısından emniyetteyiz. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Bakın gıda güvenliğinde zincir yaklaşımı vardır. Yani tüm aşamalarda tarlada hasat ettiğimiz üründen soframızdaki tabağa yemeğin servisine kadar bütün aşamalarda tüm kurallara uymamız gerekir. Hepsi düzgün. Arada birisi hata yaparsa yani ekmek düşünün buğdayı hasat ettik. Un yaptık, ekmek yaptık fırında. Ama evde elini yıkamayan bir ev bireyi tuvalete gitti, elini yıkamadı. Elini ekmeğe değdi. Onu biz tükettiğimiz zaman gıda zehirlenmesi riski taşırız. Biz bunlara patojen mikroorganizma diyoruz. 3 tane patojen mikroorganizma var. Çok bilimsel konuşma gibi olmasın. Bir tanesi E. coli. Yani tuvalete gidip elini yıkamayanın elinden gıdaya E. coli geçer. Coli bacilli diye meşhurdur. Bir tanesi Staphylococcus aureus. Burnuyla oynayan, saçıyla oynayan, göğsünün kıllarıyla, eliyle oynayan birinin elinden gıdaya Staphylococcus aureus gelişir. Birimizin elinde, diyelim sizin elinizde çıban var. Bu çıbanda Çocuğunuza da tost yapıyorsunuz. O çubuğundan tosta eğer salmonella bulaşırsa o gıdayı tüketen insanın zehirlenme riski vardır. Patojen mikroorganizma. Onun için hijyene çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor gıda güvenliği açısından.
Burada asıl önemli olan noktalardan bir tanesi biraz da tüketicilerin bu konuyla alakalı bilgilenmesi gerekiyor değil mi? Yani bilgilendirilmesi de aslında çok
tabii
önemli.
Tabii şöyle söyleyeyim.
Kendilerini de bu konuda yetiştirmesi gerekiyor.
Bizim sadece kendilerinin yetiştirmesi yetmiyor. Biz hep şunu söylüyoruz. Tarım, gıda ve beslenme okuryazarlığı konusunda eğitim vermemiz lazım. Belki sizin gibi programlar bunu sağlayacaktır. Tarım, düzgün sebzenin, meyvenin, ham maddenin üretilmesi. Üretim, üretimde hijyene dikkat edilmesi. Tüketimde de aynı hijyene devam etmemiz lazım. Çok güzel hasat edildi. Ekmeği ürettik ama elimizi yıkamadan ekmeği kestik. Sofrada servis yaptık. Aynı şekilde tüketimde de hijyene dikkat etmediğimiz için risk altında kalırız. Bakın şunu çok rahat söyleyebiliriz. Ülkemizde gıda güvenliği çalışmaları 2004 yılında başladı. Ben şöyle söyleyeyim. Üniversitede gıda mühendisliğinde görevliyken devlet tarafından arandım. Bakanımız tarafından hani kim burada yardımcı olabilir gibi arandığında tarafıma ulaşıldı ve bu konuda devlete yardım için üniversiteden görevlendirilmem talep edildi. Yani bu fahri görevdir. Herhangi bir ekstra anlaşılsın diye söylüyorum. Aynı dönemde bakın ABD 2002 yılında bir kriz oldu. Bu krizin nedeni deli dana hastalığıydı.
Evet, Mustafa beyinde Bey, olan hastalıklardan bahsediyoruz.
Deli dana hastalık. Bakın ben eğer şeylerimi gördüyseniz sunumlarında BSE krizi denen bir kriz var. BSE deli dana hastalığı. Yani özellikle sığırlarda beyinde oluşan bir hastalık.
Hayvan kendi kendini öldürüyor.
Hayvan o kadar ızdırabı var ki kendini duvarlara verip öldürüyor. Ve o eti yiyen insanlarda da aynı hastalığın oluşma riski var. İşte o nedenle AB 2002 yılında bakın İngiltere'de 181 bin adet BSE krizi, deli dana hastalığı oluştu. Avrupa Birliği toplandı. Yeni bir yaklaşım yapılması gerektiği söylendi. Ve o nedenle Avrupa Birliği'nde yeni bir mevzuat için beyaz döküman dediğimiz bir döküman hazırlandı. Bu beyaz dökümanda şu parametreler çok önemliydi. Bakın şöyle söyleyeyim, 2004'ten 2009'a kadar biz Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz. Bizle beraber Hırvatistan ve Makedonya Avrupa Birliği program uyguladı. Gıda güvenliği faslının açılması için bakanlıktan bir heyetle, sürekli o heyette bulunanlardan biri bendim, Avrupa Birliği'ne gittik. Avrupa Birliği'nde bu beyaz dökümanı önce isterseniz bir sayayım nedir?
Lütfen, lütfen.
Beyaz dökümanda gıda ile ilgili kapsamlı ve entegre bir yaklaşım gerekiyor. Yani hiçbir şeyi açığa bırakmadan entegre bir yaklaşım gerekiyor. Sorumluluk verilmesi gerekiyor. Yani nasıl siz bu programın sorumlusunuz, her şeyi dikkat ediyorsunuz konuklarla ilgili. Biz de gıda üretiminde birilerinin sorumluluk alması ve ondan o kişinin sorumlu olması. Bir kişi sorumlu olursa daha başarılı işler yapılıyor. Geriye doğru izleme. Elimizde bir gıda düşünün. Üzerindeki etikete bakarak, bar koduna bakarak, üzerindeki parti numarasına bakarak, hangi fabrikada, adrese bakarak nasıl üretildi, hangi partide, hangi saatte üretildiği, hepsinin kaydı olması ve o partide bir problem çıkarsa geriye doğru probleme ulaşmak ve gıdada izlenebilirlik diyoruz buna. Etkin ve dinamik yaklaşım. Nasıl siz bu stüdyoya da bir programınız var. Yapmanız gereken kurallar dizisi adeta. Hiçbirini aksatamazsınız. O kurallar dizisini biz de gıdada uygulamayız. Bugün de bunu şöyle yapsak, ertelesek gibi bir yaklaşım olmaz. Şeffaf olunmalıdır. Bakın bir dönem Mustafa Bey, şimdi rahmetli oldu. Rahmetli anıyorum. Çernobil vakası oldu. Türkiye'de bizim çaylarımızda radyoaktivite vardı. Yine üniversiteden ben Rize'ye görevlendirdim. Kendisi içti rahmetli. Şöyle denmeliydi. Bakın o dönem biz çayları radyoaktivite açısından analiz yapıyorduk. Fabrikada üretilen çaylar yeşil bitkiler radyasyonu toplar. Ve o çaydan üretilen siyah çaylarda da radyasyon, radyoaktivite değeri belli bir sınırın üstünde olduğu zaman tüketicilere biz onu tükettirmemeliyiz. Tükettirmedik, birçoğunu imha ettik. Ama bakanımız sanki bizim ürünlerimizde hiç yokmuştur gibi anlatmıştı. O doğru değil. Şeffaf, şu kadar ürünümüz var, analiz yapıldı, şu kadarında radyoaktivite yüksek çıktı dense daha doğru olur. Yani şeffaf olmak, saklamamak, tüketiciye gerçek bilgiyi vermek gerekiyor. Başka bir şey risk analizi. Biraz sonra risk analizini göreceğiz önemli gıdada. Herhangi bir yerde risk oluştuğu zaman riskin 3 parametresi var. Örnekle anlatacağım biraz sonra. Riskin değerlendirilmesi, riskin yönetimi ve riskin iletişimi. Ve en son beyaz dokümanda önemli bir parametre Mustafa Bey, ihtiyatilik. Şimdi şöyle söyleyeyim, ihtiyatilik dendiği zaman siz ne anlıyorsunuz? Yani bir tüketici olarak ben size ihtiyatilik desem ne anlıyorsunuz?
Minimum seviyedeki
yani süreç. Bir önlem alma önlem gibi anlıyorsun. Şöyle bir şey oldu. Bizzat ben bakanlıkta görev yaptığımda, ki bakanlıkta o görev yaptığımı meslek hayatımdaki en önemli görevlerden kutsal ve ulvi bir görev olarak görüyorum. Ben devletim bizi çağırdı, gittik, kutsal ve çok şey öğrendim. İhtiyatilik şu. Bir dönem hatırlarsınız.
Tedbir için kullanılır.
Tabii yani. melamin krizi oldu. Süt tozunu Çin dünyaya sattı. İçinde proteini melamin yüksek mi? Göstermek için melamin denen proteini olmayan bir madde kattılar. Ve o dönem biz şöyle bir karar aldık. Sayın Bakan Bey'in imzalı bir yazısıyla tüm dünyadan süt tozu ithalatını yasakladık. Ve şunu dedik, kendi süt tozumuzu kendimiz üretmeliyiz. Bizim ülkemiz şöyle, bir şeyde zora düşersek, zora düştüğümüzde birçok problemi çözeriz. Şimdi
şu anda yurt dışına süt tozu fabrikası kuran yerli işletmelerimiz var.
Biz şu anda süt tozu,
onların temellerini siz attınız hocam
süt, o zaman. Devletimiz attı. Biz çalışanlar kimseye şey yapılamaz bu. Yani bir madalya olarak verilemez. Devletimizin aldığı kararları aldırmak, uygulatmak devletimiz uygulamıştır.
Fikir,
biz neferiz.
Her şey bir fikirle
tabii başlıyor. Öyle söylüyorum ama onu devletimiz yapmıştır. Onu söylüyorum. Ne yaptık biliyor musunuz? O dönemde 8 milyon tondan daha sütümüz vardı. Şimdi 24 milyon ton sütümüz var. Yakın zamanda yurt dışına süt tozu ihracatını yasakladık. Bakın burada şöyle bir şey çıktı. Covid döneminde ve savaş döneminde gıda egemenliği. Biz ülkemizde ürettiğimiz her şeyi üretmeliyiz. Hiçbir yerden bir şey almamak üzere gıdamızı sağlamalıyız. Bu gıda milliyetçiliğini de getiriyor. Benim buğdayım var, satmıyorum. Bakın Rusya ile Ukrayna 130 gemi tahıl koridorundan geçti. 6.9 milyon bakliyat geçti, tahıl geçti. Bakın 130 gemi geçti. Ne kadar zor bir durum. Evet. Ve orada da ülkemiz önemli bir görev yaptı.
Çok büyük bir görev yaptı.
Şimdi risk analizi bakın. Bunu da bir örnekle anlatayım. Diyelim Allah göstermesin TRT'de bugün öğlen yemeğin verildi. Öğlen yemeğinde de zehirlenme oldu. Allah korusun. Onun için hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Riski değerlendiriyoruz. Bugün yemekte ne vardı Mustafa Bey? Tek tek inceliyoruz. Her birinde olması gereken muhtemel riskleri inceliyoruz. Ben şöyle anlatayım. Bir vakada bize gelir vakalar. Üniversiteye bir isim veremiyorum, yılı veremiyorum, fabrika adı veremiyorum. Bir gıda üreten yerde, yemek üreten yerde menüyü söylüyorum. Bakın kıymalı yumurta, makarna, salata ve portakal. Sorguluyoruz. Şimdi risk giderini soruyorum üretim müdürüne. Ne
yumurta
yaptınız?
Efendim? Yumurta sıkıntılı olan.
Sordum. Yumurtayı ayrı kırdın mı? Bakın tek tek sorguluyoruz. Evet ayrı kırdım. Uygun olmayanı katmadım. İkincisi et nasıl oldu? Hocam et donmuş halde geldi diyor. Orada problem yok diyor kendisi. Bak ben sorguluyorum ama öyle anlatıyor. Makarnayı nasıl yaptın? İşte pişirdik. Hemen peynirini koyduk. Maydanozu koyduk. Sıcaktı. Peki salatayı iyi temizlediniz mi? Salatadan çok iyi temizlendiği zaman sirkeli, karbonatlı suda ve birkaç kez yıkanca problem olmaz. Portakal da daldan geldi. Şimdi arkadaşımız diyor ki et donmuştu hocam orada problem olmaz. Siz bana donmuş et getirin dedim. Donmuş etin ambalajını açtığımızda maalesef önce bozulmuş sonra dondurulmuş bir etti. Bakın bu nedenle tüm girdiler bir yere alınırken yemekhanelere duyuru yapıldı ondan sonra. Tüm girdiler fabrikaya üretim yerine girerken analiz edilmelidir. İster don olsun, ister kuru olsun, ister yağ olsun, ister ne olursa olsun analiz raporuyla fabrikaya girmek durumunda. Ondan sonra riski yönetmek, bir daha bunun olmaması için ne yapmamız gerektiğini anlatmak, bir de risk iletişimi. Bir daha Türkiye'de bunun olmaması için her yere yazı yazmak gerekiyor.
Bu analizle giriş kısımlarında da muhakkak liyakatli olan bir personelin olması gerekiyor.
Tabii. Türkiye'de 40 tane devletimizin laboratuvarı vardır. Bu devlet laboratuvarları dışında 105 tane de özel laboratuvarlar vardır. Özel laboratuvarlar devlet tarafından yetkilendirilmiştir. Analizleri kontrol edilmiştir. Yetki almaya hak kazanan laboratuvarlar analiz yapar. Bir dönem laboratuvarlar akredite olmaz. Yöntem akredite olur. Hep yanlış bir ifade var. Akredite laboratuvarda analiz. Öyle söyleniyor ama yöntem akredite oluyor. Diyelim rutubet tayini sizin laboratuvarınızda akredite en iyi yapılacak yer olarak görüyoruz. Tüm yöntemler akredite olursa laboratuvar akredite olarak alınıyor. Avrupa Birliği'nde bu anlattığım olaylardan sonra 2002 yılında Gıda Güvenliği Otoritesi kuruldu. EFSA, European Food Safety Authority. Bakın, European Food Safety Authority. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi. Bu Gıda Güvenliği Otoritesi'nin merkezi Parma'da. Benden çok giden yok oraya. Parma'ya havaalanı bile yok. Milano'ya gidip oradan otobüsle gitmeniz lazım. 2002 yılında siz isterseniz sorun, isterseniz ben devam
lütfen
edeyim.
Devam edin hocam.
2002 yılında Avrupa Birliği bir gıda kanunu çıkardı. 178/2002. Bakın, burada bu kanun çerçeve bir kanun. Yani şunu, gıda denetimi yapılmalıdır deniyor. Ama o denetimin nasıl yapılacağı 4 tane alt yönetmelik hazırladı. 852, 853, 854 ve 882. Bunun tarihi de 852/2004 EC, yani Avrupa Birliği 852 numaralı tüzüğü 2004 yılında. 8 tane, bu 4 tane direktif detayları anlatıyor. Yani gıda denetimi nasıl yapılır? Onun detayını anlatıyor. Biz 178/2002'ye karşı ülkemizde 5.996 sayılı gıda ile ilgili mevzuatı hazırladık. 5.996.
Tek yetkili bildiğim kadarıyla da zaten bakanlık.
Tarım Bakanlığımız gıda ile ilgili her şeyde yetkilidir. Sağlık Bakanlığımız sular ve mineralli sularda yetkilidir. Yani kaynak suları, kullanma suları ve mineralli sular. Ama mineralli suyun içine limon, vişne gibi meyveler girerse yine Tarım Bakanlığı'nın konusuna girer. İki bakanlığın ortak bir şeyi daha vardır konusu. İki bakanlık gıda zehirlenmesi olduğu zaman ortak çalışır. Bakın, bunlar az bilinen şeyler. Burada anlatıyorum. Bu 852, 853, 854 ve 882 sayılı AB mevzuatının karşılığında bizim ülkemiz 96 ayrı mevzuat hazırladı. Her biri 40 sayfa. 40 x 96. Her birinin 6 ay çalışılarak yapıldığını bilin. Ne kadar büyük emek. Tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımıza minnettarız. Çok büyük emek verdiler. Ben gıda mevzuatını oturdum, üşenmedim. Hepsini indirdim. 2150 sayfa gıda mevzuatı var. 10 puntoda. O kadar geniş mevzuat.
Peki hocam, burada bir şey sormak istiyorum. Tarım Bakanlığı bu konuda yetkili.
Evet.
Tarım Bakanlığı'ndan üst düzey misafirlerimiz de oldu, konuklarımız da oldu. Onlara da aynı soruyu sormuştum.
Evet.
Siz bunun hazırlayanların içerisindesiniz.
Evet.
Denetim konusunda yaklaşık 750 bin şu anda denetlenmesi gereken iş yeri var.
Evet.
Son baktığımızda geçtiğimiz yıl raporlarında iki katı hemen hemen bir denetim söz konusu olmuş.
Evet.
Bazılarına birkaç defa gidilmiş, bazılarına hiç gidilmemiş.
Evet.
Risk analizi yapılmış burada da aynı tabii. Avrupa Birliği standartları çerçevesinde. Peki siz tek başına bakanlığın bu konuda yetebildiğini düşünüyor musunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim.
Ya da ne yapılması gerekir? Avrupa standartlarında ne olması gerekir ki biz güvenli, sağlıklı gıdayı, kaliteli gıdayı tüketicilerimize, vatandaşlarımıza uygulayalım?
Bir defa sağlıklı gıda ifadesi yanlış Mustafa Bey. Affınıza sığınıyorum. Güvenli peki, onu, gıda demek güvenli zorundayız. Şöyle söyleyeyim. Hep şu deniyor, efendim özele verelim denetimi. Böyle bir şey olamıyor Avrupa Birliği'nde. Tamamen yetkili otorite, bütün ülkelerde denetimin nasıl olması gerektiği, farklı bakanlıkta olabilir. Ağırlıklı Tarım Bakanlığı, Tüketiciyi Koruma ve Sağlık Bakanlığı'ndadır şeyler, dünya Avrupa Birliği'nde. Bizim ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı'na karar vermiştir. Bir dönem adı Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ydı. İki tip denetimi yapıyoruz. Avrupa Birliği'nde daha kolay. Çünkü orada tesisler entegre tesis. Yani bir ülkede 1500-2000 civarında tesis var. Denetimi kolay. Bizde 75 bin gıda üreten satış yerleri ve toplu tüketim yerleriyle 750 bin 800 bin arası denetlenmesi gereken yer var.
Neden özelleştirmeye karşısınız?
Hayır, şimdi şöyle anlatayım, benim sakıncalarını, özelleştirmeye karşı değilim. Kurallar bunu diyor. Şimdi sizin bir fabrikanız var. Aynı konuda ben de gıda üretiyorum. Benim denetçilerim sizin fabrikaya gittiği zaman hissi davranıyor. Ve sizi de bir mutlaka bir problem buluyor. Yani bütün dünyada denetimin sadece kamu tarafından yapılması kararlaştırılmış durumda. Bu benim kendi saptamam değil. ABD ve bütün ülkelerde devlet denetimi yapar.
Avrupa Birliği'nde denetimin denetimi mekanizması oluşturulmuş.
Tabii vardır. Siz kendinizi denetlemeniz lazım.
Otokontrol sistemi dediğimiz konu, sistemi dediğimiz herhalde bir konu. Yani bir kontrol edilebilirlik bir pozisyonu. Bugün Ahmet'i göndermiş. Yarın Mehmet'i gönderiyor. Bunun içerisinde karşılaştırma raporlar oluyor. Ve bu raporlar içerisinde acaba hangisi yanlış yapmış? Bu konuyla alakalı ne söyleyebilirsiniz?
Kesinlikle bir dönem benim hazırladığım bir not da Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde denetim nasıldır? Bakın şu anda elimdeki notlardan da görebilirsiniz. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı, otoritesi Gıda Standartları Ajansı. Bakın kamu denetimi. Bir kamu denetimi yaparken yerel idarede, mesela şöyle söyleyeyim, bu TRT'nin bulunduğu bina Çankaya Belediyesi'nin sınırları içinde. Burada bir denetim yapılacağı zaman Tarım Bakanlığı'ndan 3 denetçi gelir. Eğer isterse Çankaya Belediyesi'nden bir gözlemci o denetimde bulunabilir. Ama bir özel denetime, hiçbir yerde özel denetim yoktur.
Yani biz bunu belediyelerle ya da diğer bakanlıkla ilişkilendirilebilirsek, Tarım Bakanlığı isterse belediyeden destek alabilir, isterse Sağlık Bakanlığı'ndan destek alabilir ifadesini kullanabilir miyiz?
Yok, kullanamayız. Tarım Bakanlığı tek yetkilidir ve bütün yetkili otorite. Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz biz. Aday ülke dediğin zaman çok anlaşılmıyor. Biz her bir vatandaşımız için Avrupa Birliği'ne aidat ödüyoruz.
Evet.
Yani o nedenle Avrupa Birliği'ndeki kurallara uymak durumundayız. Şöyle oluyor, bakın belediyelerin denetiminde şöyle bir şey oluyor. Değerli gıdacılar, yarın sizi denetleyeceğiz. Tabela asılıyor. Denetim haber vermeksizin yapılır. Denetim gizli yapılır. Denetim gerektiğinde aynı günde iki defa yapılabilir. Yani yılda iki defa denetim yapmak durumundayız.
O zaman ihtiyaç olduğunda, risk analizi yapıldığında bunun değerlendirilmesi, gıda mühendisleri oradaki yetkin şahıslar tarafından, yetkin kişiler tarafından değerlendirilir. Firmanın durumuna göre değerlendirme yapılır. Bazısına 3, bazısına 1, bazısına da hiç gidilmeyebilir. Şöyle, ya da 2 yılda bir gidilebilir gibi.
Şöyle söyleyeyim, denetçilerin eğitimi vardı. Bakın en önemli şey. Şimdi ben üniversitede hocaydım, bakanlıkta görevlendirildim ve denetçiler için kurs düzenledik. Ben de katıldım. Anlatılan dersleri dinledim ve bir denetçi, gıda denetçisi ya kontrol görevlisi sınavına girdim ve ondan sonra o sınavda başarılı olduğumuz için gıda denetçisi olduk. Yani gıda denetçisi her isteyen, bir ara ilkokul öğretmenlerimiz, zabıtalar gıda denetimi yapar gibi ifade oldu. Gıda kurallara göre tüm dünyada normal üniversiteyi bitirmek yetmiyor. Ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner hekim olmak yetmiyor. Tarım Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu denetçi eğitimine bizzat iç eğitimi almak gerekiyor. Uygulamalı denetimlere katılıp öğrenmek, ondan sonra denetim yapılması gerekiyor. Kurallara tabi.
Nevzat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, programımızı bitiriyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Bir başka programda tekrar sizi konuk etmek istiyoruz. Çünkü yarıda kaldı.
Tabii.
Çok güzel gidiyordu.
Gıda güvenliği bitmez. Bir günde bitmez. Bakın şöyle söyleyeyim. Sadece denetimi ben size bir gün anlatırım. Denetimi.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica sağ olun. Saygılar sunuyorum. Gerçekten çok güzeldi. Efendim programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Kadriye Şenel. Sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Bir başka programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın. Lütfen ne yediğinize dikkat edin.
Güvenilir gıda.